Bay Pipo.
Ayrım 2.
Teşkilattaki yakın arkadaşlarına hep 5-6 kişiyle girişeceği bir silahlı çatışma sonucu ölmek istediğini söylerdi. Yatakta ölmek onun kabusuydu. İstediği gibi olmuştu. Ancak tabancasına davranamamış, gafil avlanmıştı. Saldırganlar 2 kişiydi. Genç olanı silah kullanmıştı. Diğeri 35-40 yaşlarında, kısa boylu ve saçları döküktü. Elinde bond tipi bir çanta vardı. Silah seslerinin hemen ardından soğukkanlılıkla otomobile yaklaşıp içeri bakmıştı. Direksiyon başındaki kişinin öldüğünden emin olmak istiyordu. İkinci kişi genç saldırgana başıyla ölmüş anlamında işaret ettikten sonra ikisi iki ayrı yöne, biri caminin olduğu sokağa, öteki 18 Mart sokağına doğru koşarak uzaklaştılar. Ölmemişti. İki saldırgan hızla olay yerine uzaklaşırken o elini otomobilin anahtarına götürüp kontağı kapattı. Sürekli kan kaybediyordu. Dakikalar geçiyor ama kimse yardımına gelmiyordu. Nefes almakta zorlanmaya başladı. Ağzının burnunun içi kanla dolmuştu. Telsiz sesi duyar gibi oldu. Bu onun yaşamla son buluşması oldu. Artık nefes almıyordu. Aracın içi kan gölüne dönmüştü. Olay yerine gelen iki polis ekibi otomobildeki kişinin ünlü bir MİT mensubu olduğunu anlayamamıştı. Telsizden olayı amirine anons ederken sürekli bir ayrıntı üzerinde duruyorlardı. Maktulün üzerinde bir tabanca var. Otomobilin plakasını hemen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdiler. Plakanın çok ünlü bir istihbaratçıya ait olduğu öğrenilince İstanbul Emniyeti ile MİT Bölge Başkanlığı alarma geçti. Olay yeri bir anda polis ve MİT elemanlarıyla doldu. Yıllarca özel kalemliğini yapan Kemal Hacıbeyoğlu ilk şaşkınlığını üzerinden atmış, gözyaşlarını saklamaya çalışıyordu. Başta bölge başkanı olmak üzere İstanbul'daki üst düzey MİT personelinin hemen hepsi olay yerine gelmişlerdi. Şaşkındılar çünkü aynı yıl içinde suikasta uğrayan bu ikinci MİT görevlisiydi. Emekli olmadan önce MİT Ermeni masasında çalışan Albay Rıfat Uğurlu Tan 24 Ocak'ta öldürülmüştü. Herkes birbirini arıyor, suikastı öğrenenler duymayanları haberdar ediyordu. Büroya daha yeni gelmiştim. Saat 10.30 sularındaydı. Çocuklar telefonu bağladı. Büyük bir gazetenin istihbarat şefi olan arkadaşım kötü haberi verdi. Şoke oldum, dondum kaldım. Ne yapacağımı bilemedim. Kısa bir sessizlikten sonra öldü mü diye sordum. Maalesef diye yanıt verdi. Bir müddet öylece kaldım. Ne yapacağımı düşünüyordum. Aklıma ilk gelen evi, eşini aramak oldu. Alışverişe çıkmıştı, evde yoktu. İstanbul'da oğlu Cengiz aradım. Cengiz, merhaba ağabey deyince sesinden anladım. Olaydan haberi yoktu. Babandan haberin var mı diye sordum. 15-20 dakikaya kadar gelir dedi. Demek haberi yoktu. Cengiz kapının önünde babana ateş etmişler. Sen hemen eve git, ben de geliyorum dedim. Peki hemen gidiyorum dedi. Başka bir şey de sormadı. İlk uçakla hemen İstanbul'a gittim. Soner Yalçın'ın MİT görevlisi Mehmet Eymür'le 31 Ekim 1990 tarihinde Ankara'da yaptığı görüşmenin notlarından. Suikastin üzerinden neredeyse bir saate yakın zaman geçmiş, ambulans ve adli yetkililer hala gelmemişti. Olay yerine doluşan meraklı vatandaşlar sokağı miting alanına çevirmişti. Herkes sanki sıraya girmiş gibi merakla otomobilin içine bakıyordu. Ceset görünmesin diye otomobilin camları gazete kağıdıyla kapatılmıştı. MİT ve polis biraz da şaşkın bir halde çevrede rastgele araştırma yapıyor, her kafadan bir ses çıkıyordu. MİT 3 gün önce bölgedeki takip tarasut ekibini kaldırmış. Evinin önünde bir haftadır ayakkabı boyacısı varmış, nasıl gözden kaçırmış? Rahmetli takip edildiğini MİT'e bildirmiş, ilgilenmemişler. Birkaç gün önce çocuklarına ve damadına eve gelip giderken dikkatli olun diye uyarıda bulunmuş, herhalde bir bildiği vardı. Koruma almayacak kadar cesurdu, cepheden gelecek hiçbir saldırıdan korkmazdı. Aynı zamanda çok iyi bir atıcı olması ona bu cesareti vermişti. Olay yerinden toplanan mermi, koban ve çekirdekleri balistik incelemeleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çok az sayıda görgü tanığı vardı. İlk ifadelerini zaten korka korka veren bu tanıklara polisler ve MİT elemanları sanki suikastı onlar yapmışlar gibi sert ses tonlarıyla sorular yöneltiyorlardı. Tanıklara göre suikastı 3 kişi gerçekleştirmişti. Biri tetiği çekmiş, diğeri otomobilden 1-2 metre uzakta beklemişti. Ve üçüncü kişi ise onlardan biraz daha uzak mesafede gözcülük yapmıştı. Görgü tanıkları 2 otomobile bindirilip MİT Bölge Başkanlığı'na götürüldü. Bu arada ilk ifadelere bakılarak hemen suikastin nasıl işlendiğine dair yorumlar yapılmaya başlandı. Ortak fikir saldırının son derece profesyonelce planlanmış olduğuydu. Eylemi yapanların sayısı konusunda tereddütler vardı. Bazılarına göre böyle profesyonel suikastlerde tek tetikçi olmazdı. Ne olur ne olmaz diye ikinci bir tetikçi de yedek tutulurdu. Öyle ki birinci tetikçi ikinci tetikçiyi tanımazdı bile. Birinci tetikçi görevini aksatır veya başına bir aksilik gelirse ikinci tetikçi devreye girerdi. Tetikçiler birbirini tanımaz, iki tetikçiyi de sadece üçüncü kişi yani gözlemci bilirdi. Gazeteciler telsiz konuşmalarını dinleyip olay yerine gelmiş, sürekli fotoğraf çekip tanıdıkları polis ve MİT görevlilerinden bilgi almaya çalışıyorlardı. Polis yetkilileri basın mensuplarına bilgiler veriyorlardı. Tespit edilen bazı tanıkların ifadelerine dayanılarak saldırganların robot resimleri çizilmeye çalışılıyordu. Bu arada İstanbul'da tüm güvenlik birimleri alarma geçmiş, operasyonlara başlamıştı. Olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürü Hamdi Ardalı oldukça sinirliydi. Otomobilin içindeki cesedin yanında ilk demecini verdi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırganların eşkalinden daha önceki ölüm olaylarında bulunan kişiler olduklarını saptadık. Bu onların son işidir. Onların işini bitireceğiz. Katiller en kısa sürede yakalanacaktır. Nihayet ambulans gelebildi. Hemen ardından da savcı. Kadıköy Cumhuriyet Savcısı Sedat Musullu olay yerinde yaptığı ilk belirlemede cesette iki kurşun bulunduğunu, kurşunlardan birinin boynun sağ yanından, diğerinin başın arka bölümünden girdiğini söyledi. Oğlu Cengiz ceset otomobilden çıkarılıp ambulansın sedyesine konulurken olay yerine ulaşmıştı. Soğukkanlılığını korumaya çalışıyordu. Babasına son bir kez bakan Cengiz bir an için sendeledi ancak yanındakilere belli etmemeye çalıştı. Ambulans olaydan tam 1,5 saat sonra cesedi adli tıp morguna götürmek için sirenlerini çalarak olay yerinden uzaklaştı. Oğlu Cengiz gibi kızı Cenan da soğukkanlılığını koruyordu. Cenan olay yerine gelmemişti, iş yerinden doğru annesinin bulunduğu çifte havuzlardaki eve gitmişti. Ancak Gülsen Hanım çocukları gibi değildi, şok geçiriyordu. Annesini o durumda gören Cenan da direncini yitirdi. Anne ve kızın kriz geçirmesi üzerine eve doktor çağrıldı. Kapıların önünde bir ambulans bekletildi. Bazı MİT görevlilerinin gazetecilerin apartmanın önünden gitmeleri gerektiğini pek de kibar olmayan bir tarzda söylemeleri ortamı daha da gerginleştirdi. Ajanslar suikastı Türkiye ve dünyaya bildirmişlerdi. ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Başbakan Yıldırım Akbulut, TBMM Başkanı Kaya Erdem, SHP lideri Erdal İnönü, DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel ve MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş suikasti kınadıklarını belirten demeçler verdiler. Yaşamı boyunca iş adamlarıyla arası hep iyi olmuştu. Emin Can Kurtaran çok iyi tanırdım kendisini. Rahmetli çok iyi dostumdu. Onun haricinde hiçbir ticari ilişkimiz olmamıştır derken Halit Narin, MİT'ten ilk ayrıldığında Narin grubunda 1-1,5 yıl süreyle danışman olarak çalıştı. Çok yakın arkadaşım, dostumdu şeklinde konuştu. İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu suikasti gerçekleştirenlerin iki kişi olduklarının tespit edildiğini söyledi. Bakan Aksu Ankara Esenboğa Havaalanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlarken görgü tanıklarına fotoğraflar ve robot resimlerin gösterilmesi sonucu teşhis edildiklerini de zannediyorum dedi. Aradan 2 gün geçti. İstanbul Adli Tıp Morgu'ndan alınan Türk bayrağına sarılmış tabut Selimiye Camii'ne getirildi. Cami avlusuna gazetecilerin girmesi yasaklandı. MİT görevlileri fotoğraflarının çekilmesini istemiyorlardı. Gelen bütün çelenkler elektronik araçlarla tek tek kontrolden geçirildi. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Başbakan Yıldırım Akbulut, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel çelenk gönderenler arasındaydı. Cami avlusunda üst düzey MİT görevlileri ve bir dönem birlikte çalıştığı Süleyman Seba, Tunca Toskay, Mehmet Eymür, Korkut Eken gibi arkadaşları da vardı. Genelkurmay Başkanlığı'nın cenazeye ne bir çelenk ne de temsili bir subay göndermemesi dikkat çekmişti. Türk bayrağına sarılı tabut yaklaşık 500 metre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze arabasına konuldu ve aile kabristanında toprağa verilmek üzere Yakacık Mezarlığı'na götürüldü. Aile mezarlığına defnedilirken orada bulunan herkesin kafasında aynı soru vardı. Bu suikasti kim, neden yaptı? 1. Bölüm. Adı Hiram olsun. İstanbullular 1932 yılının sert geçen kış aylarını uzun süre hafızalarından silememişlerdi. Kalın ve pahalı paltosuyla heyecan içinde içeri giren 62 yaşındaki mübarek Galip Eldem, kızı Roksan'ın yanaklarından öpüp titreyen elleriyle torununu kucağına aldı ve gür sesiyle "Bunun adı Hiram olsun." dedi. Hiram Abbas'ın dedesi mübarek Galip Eldem arkeologtu. Viyana İmparatorluk Cimnazyonu'nu arkeoloji ve filoloji okumuş, arkeolojiye ait birçok eser yazmıştı. Moskova, Londra, Paris, Berlin, Viyana arkeoloji akademilerine fahri üye olmuş, fahri doktorluk ünvanı kazanmıştı. Hars ve Müzeler Genel Müdürlüğü telif ve tercüme heyeti azalığında bulunmuştu. Yıllarca Müzeler Genel Müdürlüğü yapmıştı. Anadolu Milli Mücadelesi'nde iştirak eden Dede Mübarek Galip Eldem, çevresinde çok sevilen ve sayılan bir bilim adamıydı. Dede Eldem'in diğer bir özelliği ise mason olmasıydı. Torununa Hiram adını koymasının nedeni buydu. Hiram adı masonluğun kurucusu olan duvarcı ustası Hiram Usta'dan geliyordu. Küçük Hiram Abbas'ın adını aldığı mason ustasının soyadıyla olan büyük benzerliği de dikkat çekiciydi. Hiram Abif. Sözcük anlamı duvarcı anlamı olan masonluk, Kudüs'teki ünlü Hazreti Süleyman Tapınağı'nın mimarı Hiram Abif Usta'dan gelir. Hiram Abif tapınağı yaparken yönetimi altında çalışan duvarcı işçilerin oluşturduğu bir lonca kurdu ve böylece masonluk ortaya çıktı. Masonluğun bir kolu olan ve ABD'nin Chicago kentinde doğan Rotaryenliğin kurucularından birinin adı da Hiram Shore'ydi. Türkiye'de masonluk resmi olarak 1 Ağustos 1909'da kuruldu ve ilk büyük üstadı Sadrazam Talat Paşa'ydı. Mübarek Garip Eldem torunu Hiram'ı alnından öpüp iki eliyle havaya kaldırdıktan sonra kızı Roxanne'ın kucağına verdi. Roxanne Hanım İstanbul'un tanınmış ve köklü ailelerinden Eldemlerin kızıydı. Eldem ailesi Sadrazam Koca Hüsrev Paşa, Sadrazam Ethem Paşa ve Girit valisi Müşir Şakir Paşa'ya dayanıyordu. Meşhur ressamlardan ve Türk müzeciliğinin kurucusu Osman Hamdi Bey Mübarek Galip Eldem'in amcasıydı. Roxanne Hanım Atatürk'ün balo tertip heyetlerinde yer alan kültürlü bir İstanbul hanımefendisiydi. Atatürk'le dans ederken çekilmiş fotoğraflarını evinin en müstesna köşesinde yıllarca kıymetli mücevherler gibi saklamıştı. Uzun boyu, yakışıklılığı ve kibarlığıyla Roxanne Hanım'ın gönlünü fetheden Abbas Hilmi, Yugoslavya'nın Üsküp ili Palanka ilçesinde 1910 yılında doğmuştu. Büyük baba Süleyman Nadir Abazoviç geniş arazisi olan varlıklı bir kişiydi. Birinci Dünya Savaşı ve arkasından gelen milli mücadele yıllarından sonra artık Balkanlarda yaşayamayacaklarını düşünen binlerce Türk ailesi gibi Abbaslar da Türkiye'ye göç etmişlerdi. Türkiye tarihinde iki Abbas Hilmi Bey var. Biri Mısır eski Hıdivi Abbas Hilmi Paşa, Türk uyruğuna girmek için Cumhuriyet Halk Fırkası'na 900 bin TL'ye bağışladı. Bu para İş Bankası'nın kuruluş sermayesi oldu. Diğeri ise İbrahim Paşa Mahdubu Abbas Hilmi Bey. 17 Ocak 1923 tarihinde İzmir İktisat Kongresi'ne İstanbul Milli Türk Ticaret Birliği temsilcisi olarak katıldı. Ancak iki şahsın Hiram Abbas'la akrabalığı yoktu. Abbas Hilmi Abbas 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelmiş ve tahsilinden sonra gemi kaptanı olmuştu. Soyadı kanunu çıktığında Abbas soyadını almışlardı. 22 yaşında çiçeği burnunda bir baba olan Hilmi Abbas her zamanki saygılı haliyle kayınpederinin kararına uydu ama oğlumun göbek adını da ben koyayım deyip Hiram'ın önüne Mustafa adını eklemeden yapamadı. İstanbul'da Osmanlı'dan beri her zaman entelektüel bir semt olan Kadıköy'de oturuyorlardı. Kadıköy etnik köken açısından mozaiği andıran bir semtti. Rum, Ermeni, Yahudi, Türk her ırk ve mezhepten halk vardı. Hiram Abbas'ın çocukluğu Kadıköy Moda'da geçti. 1938 yılı onun için önemli bir yıl oldu. Hep öğütlerini dinlediği dedesi Mübarek Galip Elden vefat etti. Dedesini kaybettiği yıl Türkiye kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ü son yolculuğuna uğurladı. Ve Hiram Abbas aynı yıl Moda 8. İlkokul'da öğrenim hayatına başladı. Dedesinin boşluğunu ilkokul öğretmeni Neriman Hanım doldurmuştu. Bir de boş arazilerde kendi yaptıkları bez topla futbol oynamak. Sessizdi, içe kapanıktı. Okulda notlar 5 üzerinden verilirdi. Ne başarılı ne de başarısızdı. Notları 3-4 arasında değişiyordu. İlkokul yılları Türkiye için yokluk yıllarıydı. İkinci Dünya Savaşı başlamıştı. Ekmeğin karneyle satıldığı yıllar. Anne babaların soluklarını tutarak radyo haberlerini dinlediği yıllar. Mahallelerine yeni insanlar taşınmaya başlamıştı. Bunlar Nazilerden kaçan Alman bilim adamları ve Yahudilerdi. Saint Joseph yılları. Fransızca o yıllarda en popüler lisandı. Genç Türkiye Cumhuriyeti'ne Osmanlı Tanzimatı'ndan miras kalmıştı Fransızca konuşmak. Azınlıkların çoğu da Fransızca konuşurdu. O yılların Beyoğlu'suna yürürken Türkçeden çok Fransızca işitilirdi. Mağazaların, lokantaların, pastanelerin çoğunun adı Fransızcaydı. Erkeklere Monsieur, kadınlara Madame veya Mademoiselle diye hitap edilirdi. Fransızca eğitim yapan kolejler vardı. Sadece erkek öğrencilerin alındığı Saint Joseph, Galatasaray, Saint Benoît ve sadece kız öğrencilerin kabul edildiği Notre Dame de Sion gibi. Roxana'nın tek çocuğunun Fransızca eğitim almasını istiyordu. Ailesine hemen herkes Fransızca biliyordu. Minik bir kız çocuğuyken tanımıştı Fransız mürebbiyeleri. Paris'i görmeyen akrabası hiç yok gibiydi. Papazların Fransızca eğitim verdiği Saint Joseph Lisesi oturdukları yere çok yakındı. Okulun ana kapısı ile evlerin arası 200 metreydi. Ve Hiram Abbas 2 yıl hazırlık, 3 yıl ortaokul ve 3 yıl lise olmak üzere 8 yıllık bir öğrenim için Saint Joseph'e kaydedildi. Saint Joseph erkek çocukların kabul edildiği katı disiplinli bir okuldu. Ağır bir eğitim programı vardı. Fransa'dan gelen öğretmenler çoğunluktaydı. Bunlar genelde kendisini eğitime vermiş papazlardı. Kıyafet zorunluluğu yoktu. Kravat takmak mecburi değildi. Mecburi olan tek aksesuar üstünde okulun amblemi bulunan kasketti. Kasketsiz okula giriş yasaktı. Öğrenciler saat 8.05'te okulda olmak zorundaydı. 10 dakika moral dersi vardı. Hangi davranışların yapılması, hangilerinin yapılmaması gerektiği konusunda sınıf öğretmenleri örneklerle ahlak bilgisi verirlerdi. Saat 8.15'te ders başlardı. Ve tüm öğrencilerin en çok sevdikleri zaman dilimi 9.45'ten 10.10'a kadar süren teneffüstü. Teneffüslerde öğrenciler spor yaparlardı. Hiram Abbas basketbol ve voleybol oynardı. Bir de top ve kalkanla oynanan bukle oyununu çok severdi. Asıl sevdiği spor ise bokstu. Ancak teneffüste boks yapma olanağı yoktu. Zaten okul arkadaşlarının arasında boksu seven pek kimse de yoktu. O da bu nedenle hafta sonlarını okul arkadaşları yerine kendisi gibi boksu seven mahallesinin çocukları Abdi ve Erol'la geçiriyordu. Teneffüsten sonra 2 saat daha ders görüp öğle paydosu yapılırdı. Herkes evine yemeğe giderdi. Hiram Abbas bu konuda da çok şanslıydı. Evi okula en yakın olan öğrenciydi. Öğleden sonra da sabah yapılan ders saati programı aynen tekrar edilirdi. Sınıflar 33'er kişilikti. Sınıf mevcudu bazen birkaç eksik veya fazla olurdu.
Ayrım sonu.